20. ayrım. Riggins'in kaşları kalkıverdi. "Tanrım, Doktor Starks, berbat durumdaymışsınız gibi anlaşılıyor. Eski bir hasta." "Hayır, eski bir hastamın çocuğu. Henüz tam olarak hangi hastamın olduğunu bilmiyorum." "Ve size takmış olan bu kişinin Zimmerman'ı trenin önüne atması için ikna etmiş olduğunu mu düşünüyorsunuz?" "İkna etmedi. İtmiş olabilir. Kalabalıktı ve itildiğini kimse görmedi ya da her neyse. Görgü tanığının olmaması bunun gerçekleşmiş olmasını ortadan kaldırmaz. Tren yaklaşırken istasyondaki herkes doğal olarak trenin gelmekte olduğu yöne doğru bakmaz mı? Eğer Zimmerman görgü tanıklarının ifadesinde de olduğu gibi kalabalığın arkasında sona doğru duruyorduysa ona gerekli dirseğe atmak ya da itmek ne kadar zor olabilirdi ki?" "Elbette doktor haklısınız. Zor olmazdı. Hem de hiç zor olmazdı. Ve tasvir ettiğiniz senaryo bize de tanıdık olan bir senaryo. Yıllar içinde anlatmış olduğunuz örneğe uyan birkaç cinayetimiz oldu. Ve insanların trenin yaklaşmakta olduğu yöne baktıkları ve peronun arka kısmında her şeyin fark etmeden ya da tam fark edilmeden gerçekleşmesine izin verdikleri konusunda da haklısınız. Ama burada atladığını söyleyen Lou Ann var. Pek güvenilir olmasa da yine de bir şey. Ayrıca annesiyle zorlu bir ilişkisi olan ve hayata birçok insanın adlandıracağı gibi bir umutsuzlukla bakan, mutsuz ve öfkeli bir adamın intihar mektubu var." Ricky kafasını salladı. "Şimdi bahaneler buluyormuşsunuz gibi geliyor bana. İlk konuştuğumuzda aşağı yukarı beni yapmakla suçladığınız gibi." Bu yorum dedektif Riggins'i susturdu. Devam etmeden önce Ricky'ye uzun uzun baktı. "Doktor, bu hikayeyle size yardım edebilecek olan birine gitmelisiniz, bana göre." "Ve bu kim olabilir?" diye sordu Ricky. "Siz bir polis dedektifisiniz. Size suçlar hakkında bahsettim. Ya da suç olabilecek şeylerden." "Bir tür rapor tutmak durumunda değil misiniz? Resmi bir şikayet yapmamı istiyor musunuz?" Ricky polis memuruna ciddi bir bakış attı. "İstemeli miyim? Sonra ne olacak?" "Müdürüme ileteceğim. O da bunun bir saçmalık olduğunu düşünecek. Ardından formalite polis işlemlerinden geçireceğim ve birkaç gün sonra benden daha şüphe dolu bir dedektiften bir telefon alacaksınız. Bu diğer olaylardan başka kimlere bahsettiniz?" "Banka yetkililerine ve psikanaliz derneğine." "Bir suç eylemi olduğunu belirlediklerinde konuyu prosedür gereği FBI'ya ya da devlet müfettişlerine aktarmıyorlar mı?" "Bana öyle geliyor ki New York Polis Departmanı'nda şantaj ve sahtekarlık bürosundan birisiyle konuşmalısınız. Ve eğer ben olsaydım özel bir dedektif tutmaya bakardım ve iyi bir avukat, çünkü size lazım olabilir." "Bunu nasıl yaparım? New York polisi ile nasıl irtibata?" "Size bir isim ve telefon numarası vereceğim. Bu konularla sizin ilgilenmeniz gerektiğini düşünmüyorsunuz. Zimmerman davasının peşini bırakmamak için." Bu soru dedektif Riggins'i duraklattı. Konuşmalar esnasında notları almıştı. "Belki de öyle," dedi dedektif dikkatlice. "Bunu düşünmem gerekir. Bir davayı kapanmış statüsüne geçtikten sonra yeniden açmak oldukça zor. Ama imkansız değil. Zor ama imkansız değil." "Müdürünüzden yetki alamaz mısınız?" diye başladı Ricky. "O kapıyı henüz açmak istediğimi sanmıyorum," dedi dedektif. "Patronuma resmi bir problemin olduğunu söyler söylemez her tür bürokratik şey oluşmak durumunda. Sanırım bu konuyu kendim didikleyeceğim. Belki. Baksana ne diyeceğim doktor. Neden ben birkaç şeye bakıp ardından sana geri dönüş yapmıyorum? En azından Zimmerman'ın odasında tuttuğu o bilgisayarı kontrol ederim. İntihar notunu içeren belgede bir tarih bilgisi olabilir. Bunu bu akşam ya da yarın yaparım. Bu nasıl olur?" "İyi," dedi Ricky. "Bu akşam yarından daha iyi olur. Zaman baskısı altındayım. Aynı zamanda doğru insanların isimlerini ve numaralarını New York polisine iletir misiniz?" Bu mantıklı bir anlaşma gibi görünüyordu. Dedektif başıyla onaylıyordu. Ricky, dedektifin işi berbat etmiş olabileceğini bir olasılık olarak gündeme getirmesinin hemen ardından, dedektifin ses tonundaki alaycılığın ve iğneleyiciliğin değişmiş olmasını görmekten ötürü içten içe zevk alıyordu. Dedektif bunun uzak bir ihtimal olduğunu düşünse de zamların ve terfilerin araştırmaları başarıyla tamamlamaya dikkatle bağlantılı olan bir dünyada bir cinayeti gözden kaçırıp intihar olarak tanımlamış olması fikri her bürokratın özellikle korktuğu türden bir hataydı. "Müsait olur olmaz hemen aramanızı bekleyeceğim," dedi Ricky. Ardından Ricky kalktı, kendisinin bir atak yapmış olduğunu hissediyordu. Büyük bir zafer duygusu değildi ama en azından onu bu dünyada daha az yalnız hissettirmişti. Ricky taksiyle Lincoln merkezine birkaç turist ve güvenlik görevlileri haricinde boş olan Metropolitan Opera evine gitti. Bildiği bay ve bayan tuvaletlerinin önünde çok sayıda ankesörlü telefon vardı. Telefonların avantajı ise telefonla görüşme yaptığı yerden onu opera evine takip edebilecek kişileri gözetleyebilmesiydi. Kimi aradığını görebilecek kadar yakınına sokunabilmelerinden şüpheliydi. Doktor Lewis'e ait olan numara beklediği gibi değişmişti. Ama farklı bir alan koduyla ikinci bir numaraya bağlandı. Kalan son çeyrekliklerin çoğunu o numaraya bağlanmak için kullandı. Telefon çalarken Doktor Lewis'in 80'ine merdiven dayamış olduğunu ve herhangi bir yardımının dokunup dokunmayacağından emin olmadığını düşündü. Ama Ricky bunun durumuyla ve çaresiz atılan her adımıyla ilgili bir bakış açısı elde etmenin tek yolu olduğunu biliyordu. Bunu yapmalıydı. Cevaplanana kadar telefon en az 8 kez çaldı. "Evet, Doktor Lewis lütfen. Ben Doktor Lewis, buyurun." Bu Ricky'nin 20 yıldır duymadığı ama onu hala duygulandırdığı için şaşırtan bir sesti. Sanki içindeki nefret, korku ve hayal kırıklığı aniden çözülmüştü. Soğukkanlılığını korumak için kendisiyle mücadele ediyordu. "Doktor Lewis, ben Doktor Frederick Starks." İki adam da telefonda bunca yıl sonra gelen arama baskın gelmiş gibi bir süreliğine sustular. İlk önce Doktor Lewis konuştu. "Lanet olası, bunca yıl sonra senden haber almak çok güzel. Ricky, şaşırdım kaldım. Böyle ansızın aradığım için üzgünüm doktor. Ama kime gideceğimi bilemedim." Yine bir sessizlik oldu. "Başın belada mı Ricky?" "Evet." "Ve kendini analiz etme araçların yetersiz." "Evet. Belki benimle konuşmak için biraz zaman ayırabilirsiniz diye düşündüm." "Artık hastalara pek bakmıyorum," dedi Lewis. "Emeklilik, yaş, güçsüzlük, yaşlanıyorum. Bu berbat bir şey. Her türlü şey elimden kayıp gidiyor." "Bana bakacak mısınız?" Yaşlı adam durdu. "Sesinden acil olduğunu sanıyorum. Önemli bir şey mi? Çok büyük bir belada mısın?" "Büyük bir tehlikedeyim ve çok az zamanım var." "Peki, peki, peki." Ricky yaşlı psikanalistin yüzünde bir gülümseme olduğunu hayal edebiliyordu. Bu kulağa gerçekten merak uyandırıcı geliyor. "Sana yardım edebileceğimi mi düşünüyorsun?" "Bilmiyorum ama belki edebilirsiniz." Yaşlı psikanalist yanıt vermeden önce bunu bir süre kavradı. "Görev aşkımızda birinin söylediği gibi. Maalesef buraya gelmeniz gerekecek. Şehir merkezinde ofis yok artık." "Burası neresi?" diye sordu Ricky. "Rhinebeck," dedi Doktor Lewis. River Caddesi'nde bir adres ekledi. "Emekli olmak için harika bir yer. Sadece kışları aşırı soğuk ve buzlu oluyor. Ama şu anda çok güzel. Pensilvanya istasyonundan bir trene binebilirsin. Bu öğleden sonra oraya varırsam, ne zaman gelirsen o zaman ilgilenirim. Bu emekli olmanın en temel avantajlarındandır. Üst üste binmiş randevularının olmaması. İstasyondan bir taksiye bin ve seni akşam yemeği vaktinde bekliyor olacağım." Trenin olabildiğince en arkasında bulabildiği bir köşe koltuğuna oturdu ve öğleden sonrasının çoğunu camdan bakmakla geçirdi. Tren Hudson Nehri yönünde doğruca kuzeye ilerliyordu. Bazen o kadar yaklaşıyordu ki nehre birkaç metre kalıyordu. Ricky kendini enginliğe bakarken buldu. Nehrin birleştiği farklı mavi yeşil gölgelerden büyülenmişti. Nehir yatağına yakın kısımlar siyaha yakın gibi görünüyordu. Daha ortaya uzandıkça daha açık coşkun bir mavi oluyordu. Yelkenli tekneler suyu keserek hareket ediyorlar. Başlarından beyaz çarşaf gibi köpükler sıçratıyorlardı. Ve arada sırada hantal konteyner gemileri en dar kanaldan geçmek için debeleniyorlardı. Uzakta bariyerler sertçe yükseliyordu. Gri kahve kaya destekleri, tepelerinde ise koyu yeşil ağaçlar. büyük çayırlarda nokta gibi görünen malikaneler. İçindeki zenginliği hayal bile edemeyeceğiniz büyüklükte evler vardı. West Point'te tepede nehre nazır olan bir askeri akademi gözüne çarptı. Duygusuz binaların askeri öğrencilerin üniformaları gibi gri ve sıkıcı olduğunu düşündü. Nehir geniş ve cam gibiydi ve 500 yıl önce bu nehre ismini veren kaşifi hayal etmek kolaydı. Kısa bir süre su yüzeyini izledi. Akıntının hangi yöne aktığından emin değildi. Geriye doğru şehre ve arkasındaki okyanusa doğru mu, yoksa kuzeye yükselip dalgaları ve dünyanın dönüşünü zorlayarak mı aktığından emin değildi. Yüzeyine bakarak suyun hangi yöne gittiğini söyleyememek, bilmemek onu biraz rahatsız ediyordu. Rhinebeck'te trenden çok küçük bir insan grubu indi ve Ricky her birini incelemek için peronda oyalandı. Bütün çabalarına rağmen birilerinin onu takip etmeyi başarmış olabileceğinden endişe ediyordu. Birkaç genç insan vardı, kot ve şort giyinmiş okul yaşındaki çocuklar kendi aralarında gülüyorlardı. Ortalarda gezinen sarı saçlı oğluna sabır göstermek için çabalayan ve üç çocuğunu kule gibi valizin üstüne dizen orta yaşlı bir anne, istasyona giderken hemen cep telefonlarına dalmış ve rahatsız olmuş iki iş adamı, raylardan uzaklaşan uzun merdivenlerden yukarı koşturmaya başlamadan önce durup Ricky'ye suratını buruşturan küçük çocuk, içinde trenden inen insanlardan hiçbiri Ricky'nin yönüne bile bakmadılar. Ricky tren istasyonundan çıkana kadar bekledi. Tren hız kazanırken madeni bir homurdanma sesi çıkarıyordu. İnen başka kimsenin olmadığını ikna olduktan sonra istasyondan yukarı çıkmaya başladı. Tuğladan yapılmış eski bir binaydı. Hızla içinden geçerken ayak seslerinin yankılandığı parke zemine vardı. Öğleden sonrası sıcağını belirten soğuk havayla dolmuştu. Geniş ikili kapının üzerinde kırmızı okla belirtilmiş olan tabelada bir yazı vardı. Taksiler. İstasyondan çıktı ve sadece bir tane bakımsız ve beyaz sedan gördü. Yanında taksi ruhsatı ve tepesinde yanmayan bir amblem taşıyordu. Ön panelinde de büyük bir yamulma vardı. Şoför gitmeye hazır gibiydi, Ricky'yi gördü ve hızla kaldırıma geri yanaştı. ''Taksiye ihtiyacın var mı arkadaş?'' diye sordu şoför. ''Evet, lütfen.'' diye cevap verdi Ricky. ''Kalan tek kişi benim. Tam gidiyordum ki seni gördüm. Atla bakalım.'' Ricky söylenini yaptı ve adama Dr. Lewis'in adresini verdi. ''Ah, bu en güzel yer.'' dedi şoför hızlanarak. İstasyondan çıkarken tekerlekler biraz şikayetçiydi. Yaşlı psikanalistin evine giden yol dolambaçlı iki şeritten oluşan ve kırsal bölgeden geçen bir yolculuktu. Yüksek meşe ağaçları asfaltların üzerinde güneşlik gibi gölgeler yaratıyordu. Böylece güçsüz yaz akşamı onun elekten geçtiği gibi gölgeleri sağa sola eleyerek toprağa yavaşça akıyordu. Kırsal bölge okyanustaki ölü dalgalar gibi kibar tepelerle dalgalanıyorlardı. Bazı arazilerde duran at kümelerini ve uzak mesafelerdeki etkileyici malikaneleri görebiliyordu. Yol şeridine daha yakın olan evler antikti. Çoğunlukla tahta kaplamalı ve belirgin biçimde sergilenen köşeli tarih levhaları vardı. Böylece buradan gelip geçen kimse bu evin 1788'de ya da şu evin 1802'de inşa edildiğini bilecekti. Yol yol renk cümbüşü yaratan çiçek bahçeleri gördü ve tişörtleri üst üste giymiş ve bacaklarını ayırarak traktör tarzındaki çim biçme makinesine oturmuş, masum çimleri sinirle şerit halinde kısaltan bir ev sahibi gördü. Firari ifade eden bir yer diye düşündü. Yerleşmiş halkın çoğu temel hayatlarının Manhattan'ın mağaralarında para, güç ya da itibar ve dürüst olmak gerekirse hepsiyle çalışmak olduğunu düşündüklerini tahmin ediyordu. Bunlar hafta sonlarında ve yaz tatillerinde kaçabilecekleri olağanüstü pahalı ama geceleri cırcır böceği sesleri olan evlerdi. Taksi şoförü Ricky'nin etrafı incelediğini gördü ve konuşmaya başladı. ''Fena değil ha? Bu yerler sana 1-2 milyon dolara mal olur. Hafta sonları restoranlarda bir masa bile bulamam. İddiasına varım.'' diye cevap verdi Ricky. ''Yazın ve tatil zamanlarında bulamazsın, doğru söylüyorsun. Ama herkes şehirli değil. Buraya yerleşmiş insanlar da var. Burayı bir hayalet kasabasına çevirmeyecek kadar çok.'' Güzel bir yerdir. Arabayı yavaşlattı ve soldaki özel yola sert bir giriş yaptı. Sorun şu ki şehre kıyasla çok fazla rahat. Her neyse geldik işte burası dedi şoför. Doktor Leibis'in evi eskilerdendi. Yenilenmiş çiftlik evlerinden. İki katlı basit cape tarzında. Coşkun bir beyazla boyanmıştı. Köşesinde 1791 yazan bir levha vardı. Ricky'nin yanlarından geçmiş olduğu büyük evlerin hiçbirine benzemiyordu. Asmalarla kaplanmış çardaklar vardı ve giriş boyunca çiçeklerle bezenmişti. Avlunun kenarında da küçük bir balık havuzu vardı. Bir hamak ve bembeyaz renginde olan Adirondack sandalyeleri kenarda duruyordu. 10 yıllık mavi bir Volvo station araba. Bir zamanlar ahır olarak işlev gören ama artık açıkça garaj haline gelmiş olan yerin önüne park etmişti. Taksi arkasından uzaklaşıp gitti ve Ricky çakıl girişte durdu. Elleri boş gelmiş olduğunu aniden fark etti. Ne çantası, ne basit bir hediye, ne de yanında getireceği yaygın olan, ne pahalı ne de ucuz sayılabilecek bir şişe şarabı yoktu. Hızlı hızlı nefes alıyordu. İçinde çatışan duyguların telaşla yükseldiğini hissedebiliyordu. Hissettiği duyguyu korku olarak nitelendirmek tam olarak doğru değildi. Ama küçük bir çocuğun anne ve babasının dikkatini çekmek için gözünün önünde kuralları çiğnemesi gerektiğini bildiği anda hissettiği bir duygu gibiydi. Ricky ayaklarını bu denli ağırlaştıran ve kalp atışını hızlandıran, içinde patlak vermiş olan o duyguların normal olduğunu fark edince kendine gülmek istedi. Psikanalist ve psikanalize tabi olan hasta arasındaki ilişki derin ve kışkırtıcıdır. Farklı şekillerde gerçekleşir. Ama bir çocuk ve otorite arasındaki ilişkiyle alakası yoktur. Bunun duygu aktarımı sürecinde bir yapı taşı olduğunu biliyordu. Bu duygu aktarımında psikanalist yavaşça farklı roller alırdı. Hepsi esas olarak anlamaya yönelikti. Ricky bazı doktorların hastaları üzerinde hala bu kadar etkileri olmadığını düşünüyordu. Bir ortopedist peş peşe ameliyat ettiği dizleri ve kalçaları bunca yıl sonra muhtemelen hatırlamazdı. Bir psikanalistin her şeyi olmasa da yine de bir kısmını hatırlaması muhtemeldir. Akıl her zaman daha verimli olmasa da dizden daha ileriydi. Yavaşça öne yürüdü, gözleri girişin üzerinde geziniyor, görebildiği her şeyi özümsüyordu. Bunun psikanalizdeki temel esaslardan bir tanesi olduğunu hatırlattı kendine. Doktor aslında hastasının her duygusal ve cinsel mahremiyetini bilir, bunun karşılığında ise hasta, psikanalisti hakkında neredeyse hiçbir şey bilmez. Bu gizem asıl aile ve hayat gizemlerini taklit eder. Bilinmeze girerken her zaman bir endişe ve büyülenme duygusu vardır. Doktor Leibis beni tanıyor ve şimdi ben onun hakkında bir şeyler öğreneceğim. Ve bu da bazı şeyleri değiştirecek diye düşündü. Bu gözlem ona endişe terleri döktürdü. Ricky öndeki merdivenleri yarılamıştı ki kapı açıldı. Adamı görmeden önce sesini duydu. Bahse girerim, biraz huzursuzsun. Ricky karşılık verdi. Aklımdan geçenleri okuyorsun ki bu da bir tür psikanalist esprisiydi. Eski evin girişinin solunda olan bir çalışma odasına götürüldü. Gözlerini her tarafa bakarken buldu, özümsüyordu. Detayları zihnine sokuyordu. Rafta duran kitaplar, Tiffany marka bir abajur, şark halısı, birçok eski evde olduğu gibi evin içerisinde koyu bir renk vardı. Canlı beyaz duvarlarla çatışıyordu. İçerisi ona serin gibi geldi. Havasız değildi ama tazeydi. Sanki pencereler geceden açık bırakılmış ve ev daha düşük ısıyı korumuş gibi. Hafif bir leylak kokusu alabiliyordu ve evin arka tarafından yemek pişirme sesleri geliyordu. Doktor Leibis ince bir adamdı. Omuzları biraz düşüktü, keldi. Kulaklarından tutam tutam kıllar fışkırıyordu ve bu da ona çok daha yaşlı bir görüntü veriyordu. Burnunun ucuna kondurduğu bir gözlük taşıyordu ve burnunun ucunda olduğundan nadiren gözlük camından bakıyormuş gibi geliyordu. Ellerinin üzerinde yaşlılık lekeleri vardı ve elleri de çok hafif titriyordu. Yavaş hareket ediyordu, biraz topallıyordu ve sonunda büyük, kırmızı, deri, tıka basa doldurulmuş olan berjerli koltuğuna yerleşti. Ricky'ye birkaç adım ötedeki daha küçük koltuğa oturmasını işaret etti. Ricky minderlere battı.